Merhaba ben Sancan.
Merhaba ben Barış.
Merhaba ben Tuna.
Yes!
Pardon.
Bastık.
Buraya kavuşabildik. İkinci sezonun dördüncü bölümde Tuna da tekrardan aramızda. Hoş geldin tekrardan Tuna.
Hoş bulduk arkadaşlar. Neyse beni sonra kaynatırız. Misafirimiz var.
Aynen. Evet, bu bölümde yine bir misafirimiz var. Tuna geleceğini son saniye belirtti. Ondan misafiri ayarlamıştık. Ona özel ayrı bir bölüm yapacağız.
Tuna'yı da misafir bölümde,
aynen Tuna'yla bir konuşacağız.
Peki.
Evet, bu bölümde ikinci sezonun, yani ikinci yeni take'in aslında dördüncü bölümdeyiz. Biliyorsunuz yeni bir formatla başladık. Daha önce görüştüğümüz firmalarla onların belli bir departmanı ya da yaptığı bir işle alakalı daha detaylı konuşuyoruz. Şu anda herkesin videosu açık. Merve de burada. Herkesin yüzü gözüküyor ama Barış'ın yüzü gözükmüyor. Çünkü kapkaranlıkta adam.
Yani şu anda bak, kendi Batman fansı. Nasıl buraya geldi bir anda? Ne oldu yani?
Ya abi öyle, çünkü dördümüzün de yüzü gözüküyor. Senin gözükmüyor. Rahatsız oldum. Neyse.
Anladım, evet, şey dönüyorum. Number 52.
Ben Ankara'ya taşındıktan sonra tekrardan konuk aldığım girişimlerden birisi olan Evrika'dan Umutcan'la beraberiz. Merhaba Umutcan.
Selamlar.
Evet, en son ne zaman bölmüştün?
Bir intro dışı sonunda.
Kaç yıl oldu? Bayağı oldu değil mi? Yani herhalde de bir yıl oldu yani.
Oldu. Ya bir de bu Covid süreci çok uzun gibi geliyor insana. Böyle 3 yılda desem ben okey olurum yani. 3 yıl oldu da desek deriz.
186. bölümümüzde çekmişiz. Tam olarak böyle yaklaşık 1 yıl önce. O zaman da işte Evreka ekibiyle aslında bu girişimin tarihçesinin nasıl kurulduğunu, hikayesini konuşmuştuk. Gerçekten neredeyse 1 yıl geçmiş.
İyi falan.
Evet, ben de çok fazla anlayamıyorum yani. Evet, şu anda da bir takip bölümü gibi olacak. Şimdi evet, bu bölümde ne konuşacağız Barış?
Bence şöyle yapalım. Şimdi ben özellikle hiçbir fikre sahip değilim. Yani dinleyiciler kadar bir fikre sahibim. O da güzel bir şey. O yüzden güzel sorular sorabileceğim. Bence tekrar sanki bir önceki bölümü hiç yapmamışız gibi.
Aynen.
Umutcan kendini birazcık anlatıp şirketi biraz anlatırsa sonrasında hikayeye geçip oradan güzel ayrıntılı cahil sorularımla devam edebiliriz.
Aynen.
Olur tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Hani ben kimim? Evreka bu yola nasıl çıktı, nasıl devam ediyor kısımlarını böyle özetle geçeyim. Aha. Asıl o nasıl devam ediyor kısmında galiba yeni hikayeler var. Oraları biraz daha böyle derinlemesine sorgularız. Ben Umutcan Duman, Evreka'nın kurucu ortaklarından biriyim. Biz bu yola 5,5 yıl önce 4 kurucu ortak olarak çıktık. Ben, Berkay, Mert ve Mehmet. Ne yazık ki yaklaşık 3 yıl önce Berkay'ı kaybettik. Dolayısıyla yolumuz artık Berkay'ın da hayalini yanımıza alıp 3 kişi devam ediyoruz diyelim. Evreka ne yapar? Evreka atık toplama süreçlerinde bir verimsizliği fark edip çöp konteynerlarına sensör koyup buna göre buradan gelen doluluk verisine göre gerçek zamanlı rota optimizasyonu yapar diye ortaya çıktı. 2015'in Ocak ayında ortaya çıktığımız halimiz buydu. Ama o günden bugüne gelirken aslında bu atık toplama, daha sonrasında daha büyük atık yönetimi sektöründe daha büyük dertler olduğunu fark ettik. Ve bu bizim en başta fark ettiğimiz problem, bu büyük problemlerin sadece böyle 20'de biri falanmış. Sonrasında son bir yıldır, diyelim 13 aydır falan farklı bir oyuna çevirdik Evreka'nın oynadığı oyunu. Artık bir IoT şirketinden bir SaaS şirketine evrildik. Ve artık Evreka diyor ki ben atık yönetimi süreçleri içerisinde kontratından faturasına kadar ne varsa atığın yaratıldığı andan atığın son kullanıldığı ana kadar bu süreçlerde ne geçiyorsa hepsini cover eden bir software platformu halindeyim. Hardware agnostik bir şekilde dünyanın dört bir yanına bu çözümü sunabilir durumdayım. Hem de bunu böyle biraz daha flexible halde veriyorum. Dolayısıyla bütün çözümü kullanmana gerek yok. Parça parça kullanabilirsin. İstersen 3 parça al, istersen 10 parçasını birden al şeklinde. Bunu böyle anlattığımda da şunu diyorlar. O zaman siz waste management için ERP olmuşsunuz diyorlar. Galiba öyle diyebiliriz. Hala niye? Waste management'dayız. Oyunun bakış açısını değiştirdik biraz.
Donanımdan böyle bir uzaklaşma şeyiniz neden oldu? Bu arada uzaklaşmadınız da yani hani şey IoT girişimi mesela bir önceki bölümde de zaten koca koca işte IoT girişimi diye onu yazmışız. Hani oradan niye böyle bir ilerleme yaptınız? Şimdi finansçı olarak şey diyeceğim tabii SAS'ın çarpanları daha yüksek. Çok mantıklı olmuş.
Böyle işin finans tarafında bir tık bakmış kişi zaten evet abi tabii çarpanlar falan diyor. Ya tabii ki bu da bir faktör. Ama daha ziyade hakikaten gördüğümüz problemler diğer taraflarda. Yani bu evet bir problem ve gerçekten çözülmesi gereken bir şey. Ama diğer taraflarda problemin daha büyük bir kısmı varmış. Yani buzdağının o görünmez tarafını görmeye başladıkça abi aslında burada da çözülecek bir problem var ve hemen hemen onu çözmemiz lazım. Bu da bir add-on olarak üstünde gelebilir dedik. Bir üçüncüsü de tabii ki operasyonel zorluğu. Yani işin içerisinde hardware olduğu senaryoda daha doğrusu hardware'ın yükünü siz üstlendiğiniz senaryoda diyelim. Çünkü bizim işin içerisinde hala bir hardware komponenti bulunuyor. Zaman zaman bulunmak zorunda değil ama bulunabiliyor. Operasyonunu, üretimini, tedariğini, lojistiğini vesaire bunların hepsini siz yapıyorsunuz. O zaman da tabii ki scalability konusunda ileride zorluk yaşayabileceğimizi öngördük. O yüzden de biz güzel bir stratejik işbirliği yaptık Karel'le. Karel bizim bir investor'ımız oldu. Hardware'dan uzaklaşma hamlemiz aslında onunla birlikte oldu. Karel bizim bir investor'ımız. Aynı zamanda da ana hardware ürünümüz olan doluluk sensörünün artık R&D'sini ve production'ını hatta shipment'ını bazı senaryolarda üstlenen bir ortağımız haline geldi. Dolayısıyla biz artık tamamen software'ı satmaya, varsa hardware'ı satmaya ve onlara şuraya şu kadar sensör gidecek diye sipariş vermeye döndürdük işi. O yüzden aslında şey gibi kasadaki paranın çoğunu üretime değil büyümeye harcayabilir duruma geldik. Bu da hakikaten bizde biraz fark yarattı diyelim.
Evet şey tabii böylelikle aslında siz bir müşteriyi yazılım bazında kazandığınız zaman aslında Karel için de bir büyüme alanı tabii, yaratmış tabii. Oluyorsunuz.
Kesinlikle.
Gayet güzel bir model.
Yani bence Karel de çok güzel bir şey yapıyor burada. IoT şirketlerinin belki de önündeki en büyük engellerden bir tanesi o production yapmak için cebinin derin olması gerekiyor. Bir startupsanız ve bunu sağlayamıyorsanız Karel aslında orada çok güzel bir community kuruyor. Yani ben diyor senin o production kostuna katlanayım. Gel birlikte.
Senden de bu kadar hisse alayım.
O ikisi birbirinden farklı konu bu arada. Hı. Yani
öyle bir direkt bir ilişki yok yani onunla.
Investment başka bir konu. Üretim anlaşması başka bir konu.
Hı. Çok iyi. Yani öyle olması daha sağlıklıymış bu arada. Ben tabii, diğeri tabii. Olur gibi gelmişti ama.
Yok.
Bu arada Karel'in bu birkaç tane daha girişimde böyle anlaşmaları var değil mi?
Ya var.
Aynen. Galiba Unlock'la mı yaptılar? Şimdi böyle yalan evet. Yanlış bir şey söylemeyeyim de galiba onlarla da yaptılar. Ya da bilmiyorum yapıyor da olabilirler.
Çok iyi bir taktik.
Ya da gizlidir ve söylemiş oldum falan demiş.
Yok bilmiyorum detayını bilmiyorum. Ama bizden önce vardı. Bizden sonra da birkaç kişiyle daha görüştüler. Biz de introduction yaptık. Bunu yapmaya daha da büyütmeye çalışıyorlar aslında sadece Türkiye'de de değil dışarıda da.
Çok vizyoner bir şey vardı yönetici vardı Karel'de. Ben de aslında Opsiyon döneminde tanışmıştım. Oradaki ya. Böyle şey, Karel'in Yaman kurucu Bey. Ailesinden birisi. Genç.
Yaman Bey.
Evet, Yaman Bey. Bence mesela bir bölümde onunla çekebiliriz bu arada. Gerçekten şey çünkü çok vizyoner işler yapıyorlar. Gerçekten böyle startup ekosistemini çok anlayıp da iş yapan nadir kurumlardan. Hani hep çıkıyor ya, en startup dostu kurumlar falan. Hiç ya yani gerçek startup dostu kurum aslında böyle bir şey olması lazım. Süper.
Evet, kesinlikle.
Okey şimdi zaten bir diğer şey de aslında benim için şuydu. Şimdi ben mesela donanım falan dediği zaman birileri böyle şey oluyorum. Allah'ım ya donanım nasıl üreteceksin? Onu nasıl yurt dışına göndereceksin? İşte ne bileyim 1000 tane böyle onun denetimsel şeyi vardır. C belgesi alacaksın falan filan böyle bir ruhum daralıyor. Ama işte aslında o yükü bir şekilde köşeye bırakıp aslında katma değerli bir şey olarak, yandaki bir şey olarak pozisyonladığınız zaman aslında şirketin hareket alanı da çok değişmiştir. Nasıl bir etkisi oldu hani siz bu kararı aldıktan sonra?
Abi yani birçok yönden etkisi oldu. Dediğim gibi bir kere üretim için düşündüğün, yani ben satış yaptığım zaman bunu üretmem lazım diye düşündüğün, finansal tarafta bir şekilde ayırmak zorunda kaldığın kısmı özgürleştirmiş oldum. Dolayısıyla o production'a kafanda ya da financial planning'de ayırdığın miktarı artık ekibe ya da bu işi büyütmek için yapacağın hamlelere ayırabilir duruma geldik. O yüzden bence çok iyi bir şey oldu. Hatta biz tamamen growth tarafına bir ekip kurabilecek özgürlüğe gelmemiz bunun için oldu.
Expertise şey olmuş sanki. Saving'i yani ne derler. Boşuna gitmemiş oraya. Siz oraya belki 2 yıl uğraşırdınız. Tabii. Belki bir şeyler yapabilirdiniz. Hani finans da belki bulurdunuz. Ama hı-hı, kafanız oraya çalışmış olacaktı ve o zaman oraya gitmiş olacaktı. Şimdi o zaman oraya gitmemiş oldu. Bence aşırı kritik ve büyük olasılıkla sizin zamanınızın oraya gitmemesi kısa zamanda çok daha faydalı. Belki uzun zamanda başka şeyler söylenebilir. Hani ama uzun zamanı kim yaratabiliyor ki? O yüzden aynen, kısa zamanda aynen kurtaralım. Uzun zamanda konuşuruz mantığıyla zaten.
Evet. Ya hatta long term'de de yani long term'de zaten hani Evreka kurulduğu zaman da zaten long term'de kendisini bir hardware company olarak değil bir software company olarak tanımlıyordu. Dolayısıyla hani bunu o tarafa doğru devretmek hakikaten sırtımızı yaslayabileceğimiz bir yanı iyi oldu. Bir ikincisi diğer hardware çözümlerine bakabilir hale geldik. Çünkü biz artık şunu demeye başladık. Biz hardware agnostik isek o zaman ve çözümümüzü hakikaten böyle en kapsayıcı şekilde getirmek istiyorsak yani işte araç üstüne 5 tane farklı sensör, konteynere 3 tane farklı sensör, insanlara başka aletler falan gibi birçok solution provider'ı, aslında solution partner ailesi kurmaya başladık. Dolayısıyla biz bu sektörün en iyi ağırlık sistemini de kendi ailemize kattık. Diğer taraftan en iyi tracking sistemini de kendi ailemize kattık gibi gibi. Aslında solution ailesini büyütmüş olduk bu özgürlüğü elde ettikten sonra. Bir de tabii ki satış süreçleri ya da onboarding süreçlerini bayağı minimize etmiş oluyorsunuz. Çünkü yani ben bugün satsam donanım sahaya kurulacak, onlardan sonra para kazanmaya başlayacağım vesaire derken hep zaman kaybediyorsun. Sonuçta startup zamanla yarışıyor aslına bakarsak. Evet. Dolayısıyla onların hepsini minimize etmek bizim için belki de yaptığımız en doğru hamlelerden bir tanesiydi.
Peki şey ne oldu? Şimdi geçen sene yapmışız bir bölüm. Oradan bugüne neler değişti?
Abi bayağı değişti ya. Ya her şey
yeni baştan yarat.
baştan yeni bir şeye başladık yani. Evreka değil Mevreka oldu gibi. Şimdi neler değişti abi? Birincisi o gün böyle biz zaten bayağı şeydik. Bugüne baktığımızda çok daha küçüktük. Çok daha cesaretimiz daha aşağılardaydı ve ciddi büyük deal'lar kapatmış değildik. Ya da enterprise seviyede güzel referanslarımız henüz o zamanlarda yoktu. Şimdi bugüne geldiğimizde nedir abi? Bir, o gün bir growth ekibi kurduk ve çok structural ilerlemeye başladık ki onun meyveleri zaten şu anda yeniyor. Onun yanına bir partnership ya da işte kanal yönetimi dediğim bir ekip kurduk. Çünkü ya biz Ankara merkezli bütün ekibi ya Türkiye'de base olan bir ekibiz ama bugün işte Kanada'ya da satıyoruz, Malezya'ya da, Norveç'e de, Güney Afrika'ya da. Bunun için bazı deal'larda, özellikle enterprise seviyedeki deal'larda gidip hani hakikaten orada face to face görüşmek ya da oradaki işin nasıl gittiğini, kimin nasıl karar verdiğini anlayan kişilerin size destek olması kıymetli. Partnership ekibi de aslında bunu kurdu ve onu işletmeye başladı. Bu iki ekibin iyi işlemesi bizim için kritikti. Bunların üstüne tabii bunların sonucuna gelecek kısımda da Customer Success ekibi var. O da hakikaten bizim yani neredeyse churn yaşamayan bir product'ımız var. Dolayısıyla orada da çok önemli bir başarı elde ettiğimiz.
Sonsuz lifetime value'yla.
Aynen. Dolayısıyla öyle bir structure kurduk. Bir yandan da abi hani şey dedim
mesela
ya.
Kaç kişi çalışıyordu şu anda kaç kişiye geldiniz? 3 kişilik abi, 25 kişi oldu.
O gün kaç kişiydi ki hatırlamıyorum ama yani o çektiğimiz anda 41 kişiyiz.
41 vay be süper. Bir sayı.
Şimdi diğer taraftan şeye bakınca da hani product tarafında da bakınca hakikaten sadece bir tane ürün varmış. Hı-hı. Bugün baktığımızda 9 tane modül var. Her modülün altında da 4-5 sub modül var. Hakikaten modüler software.
Peki soracağım. Hiç bilmediğim için bu modüllerden bahsettin ya 9 tane ürün falan. Bunları 9 farklı yani 9 farklı ürün olarak sattığınız için mi böyle söylüyorsun? Yoksa zaten biz bir çözüm öneriyoruz. Bu çözümün içinde bu hep zaten 9'un olması gerekiyor. Belki gelecek yıl konuşsak 12 tane şey olacak gibi mi konumlandırıyorsunuz?
Şey, gelecek yıl konuşsak belki 1-2 tane daha eklenir. Ama temelde bu 9'u bizim müşteri kitlemizin yaptığı neredeyse her şeyi cover ediyor.
Hı-hı. Ya 8'ini alayım bana 1000 dolar olsun gibi bir durum yok ya.
Var var. Yani şöyle yapabilir çünkü. Abi ben şu anda bu 3'ünü almak istiyorum.
Modüler bayağı. Okay.
İkisini alacağım. Gibi gibi öyle ilerleyebiliyor. Hatta bu modüller de zaten işte araç sayısına, çalışan sayısına, yaptığı işe bağlı order sayısına ya da ne bileyim konteyner sayısına bağlı olarak fiyatlanıyor. Hı-hı. Dolayısıyla aldığımda bütün operasyonunu cover etmek zorunda bile değil. Ben operasyonumun yarısını şu 3 modülle bir deneyeyim. Sonra geri kalan yarısına da rollout yaparız falan gibi.
Peki sizin müşteriniz kimdir? Yani belediyeler midir mesela?
Abi bunu, bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum.
Çünkü ben bunları sormak durumundayım ya. Bu herkesin bence aklına gelecek bir soru yani.
Damarına bastın bu adamı. Arada,
yok çok güzel, biz de o sanıyorduk bu arada.
Yani çok iyi. B0'da o sanılıyor.
En başta öyle sanıyorduk. Sonra bir gittik gördük ki bu iş özel sektörün işi. Yani atık toplama şirketleri var. Atık toplama işini hatta böyle çok çok daha böyle farklı dikeylere indirebiliriz. İşte evsel atığı toplayan başka, geri dönüşüm atığını toplayan başka, bio atığı toplayan başka, işte medical waste, zehirli atık, elektronik atık, endüstriyel, commercial. Örneğin Türkiye'de yok ama işte ne bileyim Starbucks'ın atığı Starbucks'ın anlaştığı şirket tarafından toplanır aslında. Hı. İşte gibi gibi farklı yerlerde farklı sistemler çalışabiliyor. Dolayısıyla bu hizmeti veren şirketler bizim müşterilerimiz.
Çok iyi. O zaman şöyle bir durum var.
Yerlerde smart city'ler şey yapıyor. Yani inisiyatif çıkarabiliyorlar. Hani ben sahipleneceğim, daha iyi bir şehir olacağım, daha iyi bir kampüs olacağım gibi olabiliyor. Ama onlar böyle individual case'ler.
O zaman işte bu belediye diye aklımıza gelmesinin sebebi biz sanıyoruz ki belediye kendi yapıyor. Halbuki belediyeler kendi yapmıyorlar.
Tabii belediyeler bu işi outsource
ediyor. Türkiye'de kendileri yapıyor ama galiba.
Türkiye zaten belli ki hedef pazar değil. Yani. Türkiye'de hiç müşteri var mı?
Aynen.
Türkiye'de var ama şu anda %80 yurt dışı bizim.
Evet. Bence en büyük başarı da zaten burada değil mi? Yani bütün bu olayları yapmadan önce Türkiye dışı ciro çok azdı.
Evet.
Yani aynen. Çünkü bundan tam bu pivottan önce...
Türkiye'den taşıyorsa yapacak bir şey kalmıyor yani. Ya yurt dışından parayı getiriyorsun ya da fail ediyorsun burada kendi kendine.
Aynen öyle.
Biz böyle Umutcan'la konuşuyorduk falan. Türkiye'den işte yurt dışına nasıl satacağız, şöyle büyük bir deal var, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan gibi bir konuşma vardı. Ondan sonra böyle bir anda her şey geçti. Bu pivot oldu ve bir anda böyle %80'i zaten yurt dışından gelmeye başladı yani. Çok hızlı bir dönüşüm oldu yani orada. Baktım bu arada 27 çalışanınız varmış geçen sene Ekim ayında.
Doğru.
Şu anda 44. Yani iki katına yakın. Hani iki kat değil ama.
Daha değil.
Evet.
Ben çok primitif
bir... yandan da inşallah iki katına çıkalım diye çok kolay değil.
Çok primitif bir soru sorabilir miyim ya? Ben tabii aynen. Uzaktan girdim şimdi konuya ama.
Buyursun.
9 tane ürün var dedin değil mi?
9 modül diyelim. Yani bunlar hani alakasız şeyler diye saymayalım onları aslında. Full paketin değil.
Aslında tek üründen mi bahsediyoruz yani?
Abi bunu... Yani bir software platformu ve sen aç kapayla bazı modülleri açıp bazı modülleri kapatabiliyorsun. Yani bir müşteri şunu isteyebilir. Ben sadece asset management'ı ve employee management'ı kullanmak istiyorum. Çünkü fleet management için başka bir çözüm kullanıyorum ya da işte ihtiyacım yok diyebilir.
Anladım. Yani sizin aslında cihaz yani takip cihazı diye adlandırıyorum herhalde. Doğru mu? Yanlış mı izah ediyorum bilmiyorum.
Cihazı unutalım abi.
İşte çünkü... Oradan buraya evrildi yani bunun yazılım kanadına evrildi. Doğru geçtiniz.
Aynen.
Artık ürün yok mu diye düşünelim var ya da çok daha...
Hardware'ı add-on olarak düşünebiliriz. Yok da demeyelim çünkü müşteri isterse ya da orada öyle bir ihtiyaç varsa hardware'ı pozisyonlayabiliyoruz. Ama daha güzeli biz birçok yerde rakibimizin sensörüyle de entegre olup sadece software'la penetre ediyoruz pazara.
Anladım.
Çok iyi. Orada bir bariyer oluşturmuyorlar mı size? Yani benim ilk aklıma gelen rakip olsam derim ki yani ben aletime dokundurtmam, datamı vermem. Benden hiçbir şeyleşme geçemez.
Barış çok ilginç bir cümle kurdu. Başka türlü deseydin onu. Neyse. Evet.
Sensörüne dokundurtmam istemeyebiliyorlar abi. Ama ya yani şöyle aslında temelde. Ya müşteri abi ben bu sensörün datasının başka bir yere gelmesini istiyorum. Bana bunun için bir API ver dediği zaman günün sonunda veriyor yani. Vermezse çünkü onun sensörünü söküp bizim sensörü takacağız. Aslında daha da kaybedecek. Dolayısıyla günün sonunda veriyor. Yani.
Çok iyi.
Yani, aslında gücün yazılıma döndüğünü anladığınız bir an oldu mu bu arada?
Ya aslında şey, ya ihtiyacın böyle yangının yazılım tarafında olduğunu anladığımız andan sonra buraya evrildik zaten. Yani özellikle enterprise seviyede müşteriler bunu anlatıyordu bize. Yani abi bak bizim işte şu kadar 1000 tane aracımız, bilmem kaç tane şehirde çalışıyoruz vesaire. Ama çok böyle minik minik bir sürü çözüm kullanıyorlar. Hele ki o enterprise'lar 10 ülkede falan çalışıyorsa gidiyor. Abi diyor ki ben bu lokasyonda bu çözümü, başka bir lokasyonda aynı iş için başka çözümü kullanıyorum. Bunlar böyle karman çorman kaotik bir dünyaya geliyor. Aslında şunu anlatıyordu müşteri bize. Yani bunların hepsi tek bir yerde toplansa benim için müthiş olacak. Hikayesini anlatıyordu. Biz de o zaman dedik ki abi biz bunu yapalım. Çünkü bu müşteriler bunu istiyor. Yani hepsini yönetebilmek istiyorlar enterprise seviyedekiler.
Bu arada ne kadar da zor, aslında çok da zor bir şey. Ya şimdi böyle Umutcan bunu böyle diyor da o kadar zor olduğunu biliyorum ki. Ya evet ya bunu istiyorlar yapalım falan deyince de evet. Olmuyor yani.
Hani böyle kolay gibi söyledim bu cümleyi ama.
Aynen. Muhtemelen size aylarca belki bunu söylediler ve siz böyle belki duymadınız, belki tartıştınız ama yani olur mu dediniz. Çünkü bir yandan da şey var, şirketin DNA'sında bir şeyi yok etmekten bahsediyorsun yani. Çünkü şirketin DNA'sında donanım var yani. Siz bir sürü şeyi donanım özelinde yapıp işte donanım hatta hatırlıyorum ben sizin ofise geldim podcast çektiğimiz yer bir
donanım odası.
Evet donanım odasıydı yani sağda solda böyle alet edevat böyle işte lehim makinesi falan filan gibi şeyler vardı. Çöp konteyneri vardı bir tane onun içinde test ediyoruz falan filan. Deneyimin büyük bir kısmı da orada birikmiş. Sonuçta aslında onu bırakmak o kadar kolay değil. İşte bizde Picus'ta da işte bizde mesela network güvenliği odaklı şeyden endpoint yani işte kullanıcının bilgisayarı güvenliğine doğru büyük bir kayış yaptık mesela. Ve böyle hani şey yani diyorum ya evet oradan oraya geçtik yani hani böyle ne bileyim işte kadın kıyafeti yapıyorduk erkek kıyafeti öyle değil yani hani baya böyle bir, o kadın kıyafeti yapıyorduk erkek kıyafeti de çok zor bu arada yani. Aynı şey aslında yani DNA'nda yatan bir şeyi baştan sona değiştiriyorsun. Süper, helal olsun gerçekten.
Kesinlikle. Yani bu galiba zaten hani bunu iyi yapabiliyorsan doğru yolunu buluyorsun ve bir şekilde oradan growth potential'ını yakalıyorsun. Bence fena yapmadık. Tabii ki kolay bir süreç değil. Ama biz orada şunu diyorduk. Abi yani tokadı hakikaten büyük yememiz lazım. O yüzden biz hakikaten bizim sektörün en büyük fuarlarına gittik. Gerçekten oraları görelim. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hani o tokatı vuracaksa orada en büyük müşterimiz vursun yani. Hakikaten oralarda gördükten sonra biraz da pazarı iyi okuduk galiba. Bence iyi bir hamle yaptık yani.
Peki şey soracağım. Bir araya getirme bir iş ve değerli bir iş. Bir değer sunuyor. Onun karşılığında size para kazanabiliyorsunuz. Onun üzerine çıkıp bu optimizasyon tarafına girdiniz mi? Ya çünkü orada phase'ler var diye tahmin ediyorum. İlk önce sadece bir datayı bir beraber görebilelim. Bu çok değerli. İkinci safa gördük datayı. Belli ki burada optimize edilecek şeyler var. Bu arabalar böyle gitmesin. Şurada şunlar şöyle toplansın. Şurada bilmiyorum işte. Sen daha hakimsin.
Tamam. Şöyle anlatayım.
Var mı şu anda bu phase'de misiniz?
Şöyle anlatayım. Bizim asıl çıkış noktamız zaten aslında optimizasyon. Çünkü dataya göre rota optimizasyonu yapmak.
Aynen.
Bizim hakikaten o DNA'mızda var olan kısım. Dolayısıyla dedik ki abi biz bu rota optimizasyonu kasımızı tutalım ama çözümü kapsayıcı hale getirelim. Sonra bu çözümü kapsayıcı hale getirmeye çalışırken şunu dedik. Abi bütün çözümü biz yapabiliriz ve kapalı bir sistem olur. Sadece bizden alırlar. Ya da yani uçlarını açık bırakalım. Hali hazırda kullandıkları başka çözümleri entegre edebilir hale gelelim. Sonra onu dedik. Ve artık hani farklı uçlardan başka dataları bağlayıp hala intelligence kısmını bizim platformda tutmak derdindeyiz yani. Dolayısıyla zaten hani o böyle şeylerine, yani müşterinin ciğerlerine indiğimiz yerler oralar. Hepsi bizde toplanıp ondan sonra gerçekten anlamın bizim dashboard'da ortaya çıktığı. Dolayısıyla CEO bir yerden bir rapor görüyorsa bizim dashboard'da görüyor. Sahada işte ne bileyim bir ülkenin bir şehrinde operasyonu yöneten kişi de bizim dashboard'da yönetiyor. Aslında hakikaten hani, koparılması çok zor bir yere girmiş oluyoruz.
Tabii yani, kalbi işte, oluyorsun bu
evet,
şeylerin.
Evet, hayali.
Yani çünkü hani, bahsettiğin veri setlerinin tamamı aslında Tuna'ya bayağı yakın bir sektör. Yani Tuna bayağı şeyden biliyordur yani. Böyle lojistik, böyle A noktasından B noktasına bir şeylerin götürülmesi. Yani buradaki karlılıklar böyle şey değil yani. Bir tane hata yaptın muhtemelen bir sürü şey kaybettin falan mekanizmalar var burada.
Yazılımlar da, yazılımları da çok pahalı.
Evet.
Fırsat maliyetleri de çok yüksek. Öyle söyleyeyim evet, daha doğrusu.
Aynen. Evet. Peki şeye geçelim buradan. Şimdi ben bu growth hikayesini gerçekten bu arada çok üstün körü konuştuk ama hiçbir zaman bana Umutcan baştan sona anlatmadı. Sırrını saklıyor. Böyle bir adam işte. Zaten işte Ankara'da biz böyle rakı falan yapıyoruz. Onlara da gelmez. Falan. Ya gerçekten bir şeyi de çok merak ediyorum. Çünkü şöyle farklı bir model oldu. Yani bayağı bildiğin Türkiye'de oturan Ankara'dan böyle bir ekip. Hatta en son ben sizin bir ofise gelmiştim bir şey için. Bir şey bırakmaya mı gelmiştim hatırlamıyorum.
Evet, evet.
Böyle bir toplantı yapıyordunuz falan. Ve o zaman da o ekibin 6. 9. ayı falan. Hatta yani 1. yılına yakın falan bir zaman yani. Hani. Çok uzak bir zaman değil yani. Toplantıda böyle şey dedi birisi. Ekipten birisi benim arkadaşım işte. Dedi ki yani growth ekibi dedi. Ürünle alakalı şunu bilmiyormuş falan dedi. Mesela ya hani öyle bir şey ki. Ya öyle bir ekip kurmuşsunuz ki böyle labada lubada hani gerçekten üst, gözler kapalı tamamen dalıp böyle inanılmaz şeyler yaptılar. Ve muhtemelen bu arada bence bu çok doğru yani mesela kurumsal firmalarda çok yanlış yaşanan şeylerden birisi vardır. Sen bu 10 tane şeyi A'dan Z'ye bilmeden kesinlikle bir adım bile atamazsın falan. Böyle bir şey var mesela refleks var kurumsal firmadan gelen insanlardan. Tuna'ya bakıyorum şu anda.
Ağzını kırarlar adamın öyle diyeyim yani.
Evet evet. Mesela bu arada biz de Picusto LinkedIn üzerinden demand generation yapma muhabbetinde yani LinkedIn'den insanlarla konuşma. Bizim bütün satış ekibi nasıl tepkiler verdi? Dedi ki siz bunu mu yapacaksınız? Abi, olur mu? Aman Allah'ım.
Peki, nasıl konuşuyorsun?
Evet aynen. Peki adamlar şunu bilmezse falan diye bir şey söylüyor mesela. Atıyorum mesela 10 yıllık siber güvenlik deneyimin olmazsa onu bilmeyeceksin falan. Ben diyorum ki yani o zaman ne yapalım biz yani? 10 yıl falan uğraşalım o zaman marketing yaparız falan. Peki yani nasıl oldu da ne yaptınız? O hikayeyi bize baştan sona anlat abi. Çok merak ediyorum gerçekten.
Abi baştan sona kısmı şöyle. Biz dedik ki ya fuarlardan gittik gördük falan. Lan biz bu ürünü satacağız. Belli ki bir gideri var bunun yurt dışında dedik. O zaman biz böyle bir agresif bir denesek mi? Bir atak etsek mi yani? Bir iki hafta bir deneyelim dedik. Hakikaten hiç işi bu olmayan 3 insanla birlikte onlar kendi yarı zamanlarını ayırdılar ve test ettik. Yani hadi böyle bir atak yapalım. Bu atak işe yarıyor gibi görünürse bizim için anlamlıdır deyip ondan sonra belki buraya daha fazla odaklı zaman ayırmaya başlayabiliriz dedik. O atak hakikaten anlamlı oldu. Dedik ki buradan bir şey çıkacak yani. Bunu biraz daha kazmaya başlayalım. Abi ondan sonra ilk olarak aslında işte şu anda hala yine bizim growth ekibimizdeki yöneticilerden biri Duygu full time ben bu tarafta çalışmaya gönüllüyüm dedi. Ben bu işi istiyorum. Sonra o dönemde
daha önce ne yapıyordu?
Marketing'deydi. Junior olarak gelmişti hani bizim ekibimize. Birkaç aydır marketing'deydi aslında. O da çok tecrübeli değildi o zaman. Sonra işte Caner geldi Head of Growth'umuz olarak. Caner'le birlikte dedik ya buraya bir ekip kuralım. Aslında buradaki structure'ın büyük bir kısmının mimarı Caner'dir. Abi buraya bir ekip kuralım. Tamam ama bunun bir de playbook'larını yazmamız lazım. Çünkü biz burada hakikaten o playbook'u yazıp işletebildiğimiz zaman ondan sonra sadece oradaki verilerle oynayıp ilerleteceğiz konuyu.
Aynen. İnsanlar aptal hale geliyor.
Aynen öyle. Sonra biz abi dedik ki buna başlayalım. Bir, müşteriye gitmedik ilk olarak. Hakikaten gitmek istediğimiz ülkelerde sektörü bilebilecek, bize potansiyel müşteri ya da partner bağlayabilecek insanlara gittik. Kimdir mesela? Abi mesela fuar organizatörü. Çünkü fuar organizatörü bana bir şey satmaya çalıştığı gibi benim rakiplerime ve benim müşterilerime de bir şey satmaya çalışıyor. Dolayısıyla o kişi aslında müthiş bir networking şeyi, kilit kişisi. Ona gidelim. Abi biri bir makale mi yazmış, ona gidelim. Aslında biraz sohbet etmek istedik pazardaki insanlarla. Dolayısıyla pazarın dinamiğini kendimiz tartabilelim diye. Ondan sonra aslında bu bize bir oradaki reach out etme kasını da geliştiriyordu bu bir yandan. Hani müşteriye reach out değil de ben seninle bir sohbet etmek istiyorum reach out'uyla başladık. Sonra daha agresif müşteriye reach out'a döndü bu konu. Ondan sonra abi dedik ki okey, bu böyle gidiyor. Bir yandan bu artık yavaş yavaş müşteri reach out'una da başlayalım. Hakikaten o çark çok güzel işledi. Cidden bir şey gibi düşünün. Bayağı pipeline'i yönetmeye başladık aslında. Cidden de bir yazılı bir playbook'umuz var. Reach out ediyorlar. İlk toplantılara ben giriyordum. Onlar izliyordu. Ondan sonra biz bunu abi bu iş oldu demeye başladıktan sonra artık kendileri handle etmeye başladılar bütün toplantıları. Bu toplantılarda mesela söylediğiniz bir şey vardı yani bütün ürünü bilmek zorunda olmak konusu. Hı. Aslında şöyle bir şey yaptık yani bir master deck hazırladık. Müşterinin tipine tabii ki bütün toplantılara girerken müşteriye çalıştığımız bir structure'ımız var. Müşteri tipine göre sunumumuz değişiyor. Önden bakıyoruz ha bu bunu ister muhtemelen diye farklı sunumla gidiyoruz falan. Bu ilerlerken de hızlı geçiyorum bazı kısımları. Sonra master'daki öyle bir hale getirdik ki toplantı içerisinde adamın ne istediğini anladığımızda slide'ın öyle bir noktasına basıyoruz ki adamın istediği yere ilerletebiliyoruz. Dolayısıyla işte ne bileyim municipal waste topluyorsa municipal waste slide'larına zıplıyoruz. Endüstriyel atık topluyorsa endüstriyel atık için olan çözümlerimizin olduğu slide'lara zıplıyoruz gibi gibi. Aslında bizim için önemli olan şu abi. Şunu fark etmiştik. Müşteri bizim ürünümüzü görürse satabiliyoruz. Bizim bottleneck'imiz ürünü gösterene kadar. Buyursunlar.
Merhaba. Hem de sizi kestim, hem de bizi kestim.
Ben bilmiyorum. Reach out ne demek, playbook ne demek ben bilmiyorum. Bir dinleyici de bunu bilmiyor.
Evet aynen. Çok İngilizce konuştuk yani, ya.
Merve de Tuna gibi kesti. Ben de dedim ki acaba yayında mı bir sıkıntı var?
Aynen.
Kesti.
Aynen.
Yani burada zor tutuyorum kendimi. Hani ilk bölümden dalmayayım dedim ama.
Tuna sen yokken Merve bu rolü üstlenmek zorunda kaldı. Gördüğün gibi.
Çok başıboş kaldı buralar ya.
Evet. Şimdi reach out ne? Playbook ne? Onu bir netleştireyim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Çünkü evet özür dileriz dinleyicilerimizden. Bazen tekrardan takılıp böyle İngilizce konuşmaya başlıyoruz. Evet. Tamam. Reach out aslında senin doğrudan mesela atıyorum bunu nasıl yaptınız? Biz LinkedIn'den yapıyoruz. Bunu başka bir şekilde de yapabilirsin. Mesela birilerini bulmak. Diyorsun ki adam çok güzel bir yazı yazmış. Twitter'dan ben bu adama yazayım ya da LinkedIn'den yazmış ya da e-mailini paylaşmış. Bu insanları aslında kendiliğinden gidip aslında kapısını çalmak. Yani dijital olarak kapı çalmak demek outreach. İşte playbook dediğimiz şey de aslında birinin elini aslında verdiğinde bak A olduğunda bunu yapacağım, B olduğunda bunu yapacağım. Bak ilk bunu böyle yaparsın, ilk şunları sorarsın. Bu müşteri budur, budur, budur falan diye. Aslında senin oyun kurallarını.
Yönerge diyoruz. Daha
sempatik söylenen işte.
Yönerge. Yok hayır işte.
Bu arada kurumsal ya illa kurumsal diye şey olmak zorunda değil bu arada. Bu B2B şeyde gerçekten çok önemli abi. Bunu yapmazsan kurumsallaşmakla alakalı olan bir şey değil
yok,
yani.
Yok ondan bahsetmiyorum ya. Bunun ismi kurumsal da süreç. Burada playbook. Evet. Biz de aynı playbook. Evet. Yani Jasmine'da o yüzden. Aynen. Ama nedir? Amaç ne? İki tarafta da aynı şey.
Evet.
Evet, evet.
Dedik. Tekrardan topu unutuyorum bırakalım.
Burada aslında şey gibi düşünebiliriz yani startup'ın böyle 3 tane evresi varsa bir tanesi böyle ben ne yapıyorum ne ediyorum mu keşfettiği böyle product market fit'i ürünün marketle örtüşüp örtüşmediğini müşterinin istediği ürünü mü yapıyorum mu anlamaya çalıştığı evre. İkinci evre biraz daha bir bu oturdu ben bunu nasıl büyüteceğim dediğiniz noktada aslında o kural setlerini yazmaya başlıyorsun. O evrede o kural setlerini yazacak insanlara ihtiyacımız var. Hadi hep birlikte şimdi bak bunu nasıl büyütebileceğimizin kurallarını yazalım ve sürekli iyileştirelim dediğiniz bir evre. Üçüncü evre artık gelen herkesin o yazılmış kural setini uygulamaya başladı. Aslında iyice büyüdüğün sadece execution'a kalan noktalar oluyor. Şimdi o ikinci evredeyiz diyelim o playbook'ları yazdığımız, kural setlerini yazdığımız evre. dediğin gibi LinkedIn'den erişmeye başladık. O böyle hakikaten nasıl diyeyim, kör bir şekilde atış etmiyoruz da ciddi anlamda şu, yani şeyi falan, hani böyle birinin eşi doğum yapıyor, ona çiçek gönderiyoruz. Diğeri hasta oluyor, işte ona başka bir hediye gönderiyoruz. Yani gerçek anlamda Growth ekibindeki arkadaşlar hakikaten efor sarf edip gerçekten birey birey takip ediyorlar insanları. Çünkü yani burada bir şey kazanmak istiyorsanız gerçekten o birey karar veriyor ya, siz o bireylerle hakikaten iyi bağlantı kurmalısınız.
O ilişkiyi o kadar yakın hale getirdiniz yani. O kadar.
Evet evet, yani özellikle bazıları bizim için özel bir listeye giriyorlar gibi düşünün. Hani onlara gerçekten yakından şey yapıyoruz. Yani
ya bu arada B2B pazarlamanın, yani hatta genel olarak pazarlama ve hani talep yaratma şeyin en önemli noktasının bu olduğunu düşünüyorum. LinkedIn'de bu arada ya ben B2B girişimlerle görüşüyorum sürekli, yani anladığım ve tanıdığım şey de olduğu için onlara mentorluk veriyorum falan. Ya mesela birisiyle konuştuğumda diyorum ki ya şu anda yapabileceğin hayatındaki en iyi yatırım, yani hani benle konuşurken bile yapabilirsin, yani kredi kartıyla git şu an Sales Navigator LinkedIn'den al diyorum yani. Çünkü inanılmaz, yani o kadar fazla bilgi veriyor ki adamla alakalı. Yani adam her şeyini yazıyor ya oraya. Ve bayağı böyle çok açık bir şekilde yazıyor. Twitter'da mesela insanlar bir persona böyle şey oluyorlar falan filan. Ve LinkedIn'deki biraz daha böyle kurumsal, böyle aslında gerçekten o satacağın personelle de konuşuyor falan. Her şeyleri oluyor. Adamın son 10 günde paylaştığı şeyler, işini değiştirdiyse bilmem ne falan, hepsiyle alakalı da sana bilgi veriyor. İnanılmaz yani. Hani bunu yapmak için çok güzel bir platform.
Yerleştirme için en iyi yer diyorsun. Oradan bakıyorsun. Aynen. Bir adama ne bileyim. Işte.
Bir şey soracağım. Ürün yerleştirme değildi değil mi bu?
Yok ya. Nerede ya? Aman.
Sponsorluğumuz olmadı değil mi? Ben yokken bir şey kaçırmadım yani.
Yani LinkedIn, yani bir yandan da şunları da söyleyeyim. Hiçbir şey, faturalaması falan çok kötü. Yani bir tane faturasını alacağız diye adamlar yapmadığı bir şey kalmadı diye.
Tamam, böyle dedim diye de gömme şey adamları olsun. Şimdi bir dakika ya.
Vallahi para almadık falan diye.
Şansı varsa da yok oldu.
Ya ondan sonra bir yandan da şunu fark ettik. Evet, burada güzel bir mekanizma işletiyoruz. Hakikaten ürünü bir şekilde anlattıktan sonra POC'ye getirebilirsek, POC'de aslında ürünü deneyebildiği, proof of concept dediğimiz pilot yaptığı süreç, ki ürün artık software olduktan sonra hadi bugün ben POC yapmak istiyorum dediğinde yarın sabah deneyebilir halde olmaya başladı. O da bizde bir hız faktörü getirdi bize. Şimdi diğer taraftan da dedik ki yani evet biz bir yerlere gidiyoruz ama bir yerlerde de dil bariyerlerimiz var. Yani hem lokal bir iletişim bariyeri hem de dil bariyeri. O zaman bir dedik abi biz bir partnership ekibini ciddi anlamda kurmalıyız. Oraya da sağ olsun Alparslan abi katıldı. O da böyle şey yıllardır kanal yönetimi çalışmış. Arvento yapan kişilerden biri. Arvento'da araç takip devlerinden biridir, belki bilirsiniz. Şimdi böyle iki ekip kurduk ama dil bariyeri var. Abi ondan sonra dedik ki o zaman biz ekibimize işte Fransızca bilen, Rusça bilen, Almanca bilen, Portekizce, İspanyolca, bu dilleri bilen insanları katmamız lazım. Hakikaten bunun için efor sarf ettik ve şu anda bu dillerin hepsini konuşabilen bir ekibimiz var. O yüzden bütün materyallerimiz, bütün toplantılarımız gerektiğinde o dilleri karşılayabilecek seviyede. İşte şimdi Brezilya'da bir çalışmamızda tamamen Portekizce konuşmak istiyorum ben diyor ve Isabel bizim growth ekibimizde o handle ediyor tamamen.
Isabel nerede peki?
Isabel Türkiye'de abi şu anda İzmir'de.
Türkiye'de yaşayan Portekizce konuşanları bulmak da ayrı bir challenge değil mi ya?
Abi challenge ama ya hakikaten şunu diyorum abi. Ya biz zaten zamanında öyle bir challenge'a girmişiz ki. Bunlar hiçbirimiz atık yönetimini bilmiyor. Donanım işi, işte enterprise satacağız ama hepimiz böyle şeyiz. Fresh graduate, yeni mezun insanlarız. Abi deliymişiz yani hakikaten bu işe girerken. Şimdi o zaman o işe giren deliler hani burada böyle herhangi bir zorluk geldiğinde tamam abi o zaman bunu yapacağız demek ki şimdi diyor. Yani Türkiye'de Portekizce konuşan birini bulmaksa ihtiyacımız, Türkiye'de Portekizce konuşan birini buluyoruz. Bu kadar basit. böyle hissediyoruz galiba.
Ya bu şey bence güzel bir örnek oldu. Yani bu girişimcilik durmadan problem çözmek ya. Problemleri işte siz çok zorundan başlayıp, size göre zorundan başlayıp evet, nispeten böyle şeyleri kolaylaştırmışsınız hayatınızda. Bence güzel bir nokta. Bir de şey, yani bunu kabul etmek de kolay. İyi bir şey. Öbür türlü dersin ki ya ben o kadar şey yaptım ve Portekizce konuşan adam da bulamıyorum. Yani ne yapacağım, yapacak bir şey yok falan diye isyan da edebilirsin. Çünkü zor yani. Ben açıkça söyleyeyim. Ben şu anda düşündüm ve bir iki saniye afalladım yani. Türkiye'de Portekizce konuşan. Evet, yani bir üzerine düşünmek gerekiyor. Öyle o kadar da kolay bir şey değil ama bu refleks olarak çözmeye alışınca Portekizce mi konuşan, Arapça mı konuşan, Çince mi konuşan, hepsini bulabiliriz ya. Yeter ki sen bana ne istediğini söyle.
Aynen.
Buraya hep dönüyorlar.
Kesinlikle. Yani hakikaten ona odaklanıp onu çözmek istiyorsan çözüyorsun bir şekilde yani. Bence bizim zaten hep dediğimiz böyle oldurmak diye bir kasımız var evde kadar. Abi bunu oldurmak istiyorsak olduruyoruz. Bir biz şekilde nasıl olur olacağını bulmak gerekiyor sadece.
Çok iyi. Yani inanılmaz. Bence bir de şey kısmı çok önemli. Marketingin aslında, yani marketingle başlamışsınız aslında. Yani orada müşteriye ben erişebiliyor muyum? Onun etrafında bir mekanizmayı kurmuşsunuz. Ondan sonra onun çalıştığını gördüğünüz zaman tamam artık bunu büyütmek istiyoruz. O zaman bunun etrafında bir mekanizma kuralım. Hı-hı. Tam böyle mühendisler ya işte böyle şey psikopat katil olacak metodoloji şeylerde bu sistemleri kuruyorlar.
Abi yani evet, aslında şöyle yani bir bilmiyorum şey assumption test validation deniyor ya, yani bir hı-hı, varsayımımız var, bunu test edeceğiz ve valide edeceğiz. Yani doğruluğunu kanıtlayabiliyorsak onu büyüteceğiz. Bu bir, hakikaten bir varsayımımız vardı. Kanıtladık ve onu büyütmeye başladık. Hatta işte 5 kişilik bir ekipti, şimdi 12 kişilik bir ekip oldu orası. Çünkü baktık ki orası işliyor, orayı büyütelim dedik. Üstüne bir de hakikaten marketing tarafında da dedik ki abi biz burada da bir şeyler yapmamız lazım cidden. Orada da abi bir hani ürünü doğru anlatmamız lazım. Sektörde gerçekten thought leader pozisyonuna gelmemiz lazım. Gerçekten ona da yine sistematik bir şekilde hamle yapmaya başladık. Düzenli olarak bir uluslararası organizasyonların yönetimine oynamaya başladık. ISWA örneğin, hı hı, International Solid Waste Association, işte katı atık birliği. Uluslararası.
Çökçülerin başkanı olacak diye bu espriyi de yapmazsam olmayacak ama.
Ama yani olmamız da lazım artık.
Madem buraya geldik başkan olalım.
Evet evet, yani çökçüysek de en iyisi olalım, başkanı olalım modunda. Çünkü hakikaten oralarda biraz da hani o organizasyonlarda konuşunca şeyi fark ediyoruz. Yani bu sektör çok old school bir şekilde ilerlemiş şimdiye kadar. İçerisine teknoloji girmiş de teknoloji driven bir şekilde ilerlememiş. O yüzden o organizasyonlar da bizim gibi yapılara ya da bizim gibi insanlara ihtiyaç duyup davet ediyorlar aslında. Gelin burada daha aktif olun ki sektör iyi ilerlesin diye. O yüzden de biz de bu fırsatı değerlendirmeye başladık diye.
Evet, eskiden tabii ilk bu sektörün kurulduğu zaman da şey vardı. Yani işte belediyeler bunu ihaleye veriyorlar. İhaleye verip kendisi içeride yapmadığı zaman bile onun için karlı bu arada. Çünkü bir belediyenin birini çalıştırması falan zaten inanılmaz büyük bir maliyet. Bir sürü böyle sendikasıydı bilmem ne. Bütün dünyada böyle yani. Belediye birisi çalıştırırsa problemli bir şey. Adam oradan en başta kurtardığı için bunu ihaleye veriyor. Ama zamanla biliyorsunuz her şeyin böyle sıkıştırmaya başlıyor. Devlet diyor ki işte o zaman buradaki kar marjinin %10'dan 5'e düşsün, 3'e düşsün falan filan. Hatta model bir noktadan sonra şeye dönüyor. Hani ya ben başarı primi gibi bir şey vereceğim aslında sana yani. Hani sen ne kadar iyi toplarsan ona göre falan. Ondan aslında bir sürü işte mesela Fransa'da Veolia diye bir firma vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onların bir sürü kontratında mesela öyle şeyler vardı. Adamlar hani ya gerçekten hani belediyenin belirlediği bazı başarı kriterleri var. Fransızları mutlu edecek. Barış bunları bilir. Çok zordur bunlar. Bu mutluluk şeyleri yerine getirilmezse mesela o kontratta zarar ediyorsun falan gibi. Bize yönetici öyle anlatmıştı. Aslında bunu da çözmenin yolu ne aslında? Yani insan gücüyle çözebileceğin şeyler değil. Yani yazılıma bırakman gerekiyor. Ondan çok doğru bir akış yani.
Optimizasyondan geçiyor. O kar marjını tekrar belli istediğin seviyelere getirmenin yolu tabii ki kar şey olacak, optimizasyon olacak. klasik bir optimizasyon problemi ya aslında. Hani çok böyle koruna bakarsan olayı. İşte yapılan işler, işte satışlar, ıvırlar zıvırlar. Okey, onlar olduktan sonra içerideki adamın gelirini arttırmak için ne yapman gerekiyor? O optimizasyonu ilginç seviyelere getirmen gerekiyor. Şimdi sen en başta şey demiştin ya, onu bir sormak istiyorum. İşte neredeyse sıfır churn. Şimdi bunun bir sürü sebebi olabilir. Bir, çok iyi olabilirsiniz. Gerçekten lider olabilirsiniz. İki, rakip olmayabilir. Üç, bu çok, yani o çok iyi olmakla ilgili diyeceğim aslında, üç değil. Çok iyi olmanın da şeyi içerikte. Yani siz işte ne bileyim adamlara katma değeriniz 10'dur. Şimdi 15'e çıkmıştır. 20'yi vaat ediyorsunuzdur falan filan diye gidiyorsunuzdur. Hangisi sence?
Türkiye için rakip yok konusu olabilir. Hı-hı. Ama aslında şöyle, hani churn yok da hani başkasına gitmemek değil, seni bir daha almamak konusu da olabilir senin ürününü. Oralarda da aslında resell yapmaya devam ettiğimiz ya da upsell'lerle devam ettiğimiz için aslında benefiti farkı var diyelim. Yani ürünün kontrat süresi bittiğinde tekrar satın alıyor. Ya da işte 3 birimlik aldıysa 3 ay sonra ben bunu çok beğendim, daha fazla istiyorum deyip 5 birimlik de satın alabiliyor. Bence iki taraftan da etkisi var. Bir de dediğim gibi hakikaten bu sektörler böyle başka sektörlerin ve atık yönetimi dediğimiz sektör başka sektörler için geliştirilmiş çözümlerin böyle belki kötü uçlarını kullanıyorlar. Yani kendilerine uygun çözümler yok aslında. Sadece kendileri için geliştirilmiş bir çözüm kullanmaya başladıklarında onlar için gerçekten hayat değiştirici bir noktaya geliyor.
Anladım.
Ve gerçekten de faydası, yani çarpan olarak bir değer verdiklerinin ciddi katı olarak alıyorlar. Biz de penetrasyonu daha hızlı yapabilmek için o oran durmaya devam etsin diyoruz. Aslında biraz daha yüksek fiyatlar verilebilir böyle bir şey görüyorsan. Ama onu yapacağımıza daha fazla
markete... Şu anda siz market domination durumundasınız. Yani olabildiğince çok...
Yapmaya çalışıyoruz. Yani aynen. Bir de böyle şey, hakikaten pazarda büyük dediğimiz hani 4-5 tane rakibimiz var. Bir tanesi hariç, ki onlara da hiç kaybetmedik ama onların elinden de almadık. Diğerlerinin hepsinin elinden iş aldık. Hakikaten market domine etmeye çalışıyoruz ama geçen bir sohbet olmuştu mesela. Bu atık yönetimi dediğimiz sektörün ne kadarı siz ya da benzeriniz çözümler kullanıyor diye. Hı. Ya henüz çok çok çok çok küçük bir kısmı. Böyle %1 falan diyeceğim yani. Dolayısıyla hani abi biz domine ettik falan diyebilecek kimse belli bir süre daha olmayacak.
Adapte olanların içinde ne kadar domine.
Evet, adapte olanların içerisinde.
JustNote'da da aynı şey. Yani bütün markette işte 30 bin cleaning yapılıyor günde. Bu ne kadar? İşte şeyin bütün marketin %3'ü. Yani %3'ünün %5'inde sen domine ediyorsun. %3'ünü tabii ki hep beraber büyütüyorsunuz da.
Bizde de şey işte Gartner yeni şey çıkarttı, rapor çıkarttı. 2021 yılı sonunda işte sektörün %2,5'unun işte bu yeni teknolojiyle alakalı bilgisi olacağını düşündüm sen gibi. Hani okey falan, hani
bu iyi bir şey.
Böyle çok çok rekabet var, işte şöyle oluyor böyle oluyor falan filan diyoruz. İşte böyle hepsi buymuş falan. Aynen öyle işte.
Tabii.
Çoğu zaman ya, anlattığımızda bizde de hala böyle şey diyorlar. Aman Allah'ım ne yapıyorsunuz falan. Yani uzaylı teknolojisi yapıyormuşsun gibi geliyor.
Ya o yüzden aslında biz şöyle de bir ayrı paketleme yapmaya başladık. Yani bu aslında growth hamleleri dediğiniz şeylerin arkasını ürününüzle besleyemiyorsanız böyle gidiyorsunuz ya boşa düşüyor olabilirsiniz.
Aynen.
Biz o yüzden şey yapmaya başladık. Yani bazı pazarlar ya da bazı müşteri tipleri hakikaten o kompleks işi dinlemek, anlamak ve onu satın almak istiyorlar. Bazıları da abi, kafasını kompleks şeylerle karıştırmaman lazım. Abi ben sana iki tane tablet vereceğim. Bak işte kullanıcı adı şifresiyle buradan gireceksin ve bu kadar fayda olacak diyebileceğin kadar basit şeyler istiyorlar. Çünkü o çok, henüz daha minicik bir dijitalleşme bile onun için büyük katkı sağlayacak. O yüzden öyle farklı yerlere farklı ürünler pozisyonlamaya başladık. O da bizi aslında biraz hız kattı. Yoksa kompleks işleri küçük küçük yerlere satmak çok zor olurdu yani. Biraz da eğitmeye çalışıyoruz yani pazarı o sebeple.
Burada şey soracağım. Yani neredeyse zamanımızın sonuna geleceğiz bu arada. Hani bu soruda belki biraz bir uzun cevabı da olabilir ama şeyi çok merak ediyorum. Şimdi B2B işlerde Burada bu arada biz daha önce Efs'i aldık. Ondan önce de Barış ve Barışların ekibinden bir product manager arkadaşı aldık. Ve orada şöyle oluyor. Hani Barışlarda mesela atıyorum günlük bir bilgi frekansı var. Ya da haftalık bir bilgi frekansı var. Yani bilgi öyle akıyor. Apps'te böyle saniyelik bir bilgi. Evet ya, böyle gerçekten saniyelik şeylerle değişiyor falan. Ama mesela benim dünyamda iyice yavaş tabii, biz böyle yani çünkü hani siber güvenliğin alışı falan, yani böyle atıyorum mesela sen şimdi anlatıyorsun, ben şey diyorum ne kadar güzel yani, çünkü bir şirketin karlılığını falan etkileyen bir işe satıyorsun, biz böyle hani gelecekte olma ihtimali olan bir şeye karşı alacağın bilmem ne bilmem falan gibi bir şey satıyoruz ve çok kompleks şeyler satıyoruz, ama yine de sonuçta ne olursa olsun buradaki bilgi akışları da böyle şey değil yani. Adam istedi yaptım vav vav vav falan filan gibi bir dünya yok yani. Evet. Ama mesela burada şöyle bir şey var yani, siz ürünü hardware'dan işte donanımsal yapıdan yazılımsal yapıya geçirdiniz. Bunu yaptıktan sonra da aslında böyle bir büyük bir bilgi akışı açmışsınız yani. Hani bu büyüme ekibini, büyüme odaklı growth ekibini kurduktan sonra oradan da sürekli bir veri akmış. Peki burada nasıl bir organizasyonel yapı kurdunuz? Yani akan bilgiyi nasıl karşıladınız ve onun üzerine üründe mesela nasıl değişiklikler? Özellikle ürün tarafını merak ediyorum. Çünkü mesela atıyorum bir prezentasyon yapmak okey yani. Ben bir gün uyumam, bir günde bitiririm sizin ihtiyacınız olan prezentasyonu. Ama kodda öyle değil yani. Ne yaparsan yap. Arayüzünü yap da bilmem nesini yap da. Doğrudan planlamadan da yaparsan orayı burayı da kırarsın zaten. Mesela evet. Ürünsel bir şeyde nasıl yaptınız bunu?
Şimdi abi orada aslında orada da o kural setlerini yazmak gerekiyor. Dolayısıyla biz bu hani playbook dediğim oyuna bir kere girdiğimizde her şeyin playbook'unu yazmaya başladık. Şimdi growth müşterilerle görüşüyor, pazardan bilgi alıyor. Peki bu bilgiyi ürün tarafına nasıl aktaracak? Ürün tarafı bunu nasıl değerlendirecek? Bunu işte development süreçlerine, ürün geliştirme süreçlerine nasıl aktaracak? Gibi gibi böyle orayı da bir şey çizgiye bağladık. Bir, talepler için hakikaten Jira tarafında bir şeyler kullanıyoruz. Dolayısıyla backlog'u dolduruyor onlar. İkincisi, kaybettiğimiz potansiyellerde neden kaybettiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli bir ders veriyor. Üçüncüsü, customer success tarafı sürekli müşterilerle ilişki halinde ya da potansiyel müşterilerle ilişki halinde olduğu
İngilizce
için.
İngilizceliğini öldürdün. Tamam. Backlog yani yapılmamış ürün.
Abi.
Şeyleri. Yani üründeki yeni istekleri oluşturan aslında listeye.
İstekler listesi diyoruz. Diyelim. İstekler evet, listesi, ihtiyaçlar listesi gibi.
Customer success'te müşteri memnuniyet ekibi.
Aynen. Müşteri memnuniyet ekibi aslında müşteriyle
işte bu ya.
Sürekli iletişimde olan.
İyi fark ettim.
Dolayısıyla oradaki problemleri, potansiyel problemleri ya da ihtiyaçları ciddi anlamda anlık alabilen ekip. Şimdi ve partnerlik ekibi diyelim. Onlar da doğrudan müşteriyle olmasa da pazarı okuyabilen, pazarın ihtiyacını okuyabilen partnerlerden gelen biriler. Bunlar haftalık olarak product management, ürün yönetimi ekibiyle toplantı yapıyorlar. Dolayısıyla bir, bunları yazılı olarak bir yerde topluyoruz. İhtiyaç listesinde, backlog dediğimiz yerde. Ama bir de yazdığın her şeyi tam olarak ifade edemeyebilirsin. Önceliğini, önemini veya oradaki hakikaten yanıyor olma durumunu anlatamayabilirsin. Haftalık olarak onlarla, özellikle product management ekibiyle aynı sayfaya geldiklerinden emin olmaya çalışıyorlar. Sonra product management ekibi, ürün yönetimi ekibi bunu alıyor, diyor ki abi bakın burada 3 ana başlığımız var. Bir tanesi business value dediğimiz, yani kabaca buna dolar karşılığı yazmaya çalışıyoruz. Her zaman yazamayız ama öyle bir şey yazmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta bu işin önemine dair şeyler belirledik. Farklı tiplerde farklı önem sıralamaları geliyor. Bir de aciliyetine dair sıralama belirledik. Sonra bu aslında bize yine matematiksel bir şey çıkarıyor. Diyor ki bakın benim ihtiyaçlar listem buydu. Hepsinin karşılığında veriler var. Dolayısıyla ben bunları böyle önceliklendiriyorum. Ve bunların karşılığında da ne kadar efora ihtiyaç olduğunu çalışıyorum. Bu da pardon 4 input var. Hepsi bana öncelik veriyor.
Sonra gıcık gıcık buradan şimdi. Girdi.
Zorla.
4 tane girdi var. Bunların hepsi bize aslında öncelik listesini veriyor. Bunu da 2 haftada bir ürün yönetimine katkı sağlamak isteyen insanların da çağrıldığı ama zorunlu olmayan, sadece ürün yönetimi ve o tarafa bakan kişilerin katılmasının zorunlu olduğu bir toplantıda tartışıyoruz. Çünkü bazen tabii ki kurduğun algoritma uçları sapabiliyor.
Evet.
İnsan dokunuşu illaki gerekiyor bu seviyede ürün geliştirmeye çalışıyorsak. Dolayısıyla böyle bir düzende gelen ihtiyacın, gelen talebin ya da bu sadece müşteriden gelmek zorunda değil. Bu bizim stratejik gitmek istediğimiz noktadan mütevellit gelen şeyler de olabilir. Mütevellit'i de kullandım. Mesela bu da bence.
Şaşırmaktayım şu an.
Evet, aynen, inanılmaz. 80
derece.
Aynen. Ya, dolayısıyla hakikaten topyekün bir süreç yönetimi yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar fena gitmiyor. Hiç zor olmadı bu arada bu düzeni kurmak. Ya, hiç kolay olmadı, özür diliyorum. Çünkü hem bir yandan hakikaten hızlı gitmeye çalışıyorsunuz ve bir şeyleri sonlandırmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da bunları götürürken bambaşka bir süreçte bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden
Product ekibi kaç kişi bu arada?
Şu anda 3 kişi.
3 kişi.
Ama büyütmeye çalışıyoruz.
Umarım şimdi yani şu anda Product Umutcan
Management
gerçekten
ekibi olarak söyledim 3 kişi. Development
yani. Ürün yönetimi ve
Product ekibi diye sordu abi.
Ya zaten Barış'ı ne dinliyorsun abi? Barış zaten Frankofon.
Zaten koyuyorum. Yani,
aynen ya, o zaten bitmiş. Şimdi bu, daha demin Umutcan gerçekten benim neden B2B yani işletmeler için iş yapma tarafını sevdiğimi tamamen anlattın abi. Neden? Çünkü böyle bilgi akışı çok kısa döngülü olmadığı zaman gerçekten böyle çok iyi düşünmen gerekiyor ve gerçekten çok sindirerekten oturmuş kararlar vermen gerekiyor. B2C tüketici odaklı uyduruk işler Barış'ın yaptığı gibi. Ve çok daha kısa dönemli şeyler gerektirdi. Şaka yapıyorum burada, öyle bir şey yok. Yok ama yani hani arada gerçekten bir mentalite farkı var. Hani burada şey yapmak için demiyorum. Apps'inki de Barış'ınki de çok farklı bir şey ama ben gerçekten bunu daha çok seviyorum ve bana hep şey andırıyor. Böyle atıyorum sen Avrupa'dan Amerika'ya ilk defa böyle gemi götürmeye çalışan ve böyle diyorsun ki yani herhalde rota bir süre böyle olacak falan diyorsun. Ve böyle tahmin etmek zorundasın çünkü o akışlar böyle 4 haftalık, 8 haftalık, 12 haftalık falan döngüler oluyor. Ve sen hani rotamız şimdi böyle dedin de hadi böyle böyle böyle falan yapamıyorsun yani, elimle gösterdim bu arada, yani böyle tık tık tık diye böyle dakika başı bir rota değiştiremiyorsun. Değiştirirsen zaten ürün geliştirme ekibi de bilmem herkes kafayı yer yani orada.
Tabii, ve böyle hani çok savaşlar oluyor zaten oralar.
Aynen, böyle mesela atıyorum 1000 tane deneme yaptık bilmem ne yaptık falan, ya bunlar değil aslında. Belki 3 tane deneme yapacaksın. Bu denemelerin de 2 tanesi de çakmasyon denemeler olacak yani, hani böyle tamamen kağıt kalem üzerine yaptım, belki test olacak falan filan. Ama işte oradan aldığın o minimum bilgiyle maksimum tahmin yürütme şey yapmaya çalışacaksın. Benim hoşuma giden şey de bu. Yani işte Barış'ın hoşuna gidense bunun tam tersi.
Yani senin şu an anlattığın şey gibi. Significance 95'in altında ben yine de güzel karar veririm diyorsun. Ben diyorum ki ben ancak üstündeyken güzel karar veririm. Yani ben güzel test yaparım, bilimsel yaklaşırım. Şunu demeye getiriyorum, sizin tarafta da var tabii ki de. Siz çok daha uzun zamanlar beklemek durumdasınız.
Tabii.
Bizim taraftaki güzellik, ben gerçekten o kadar anonim bir data üzerine karar verebilecek significance neydi ya gerçekten?
Güven aralığı.
Güven aralığına bulaşabiliyorum ki.
Yani bu cümleni bitirmeni bekliyordum, iyi ki sordun yani. Hadi bakalım.
Bayağı şey oluyor, ne derler, rahatlatıcı oluyor. Sizin yani ben mesela B2B ile ilgili düşünce senin söylediklerini birazcık böyle rahatsızlanıyorum. Çünkü tahmin falan diyorsun. Tahmine yer yok ya. Her şey orada olmalı benim kafama göre de.
Kesin. Ya orada biz de o yüzden biraz şey yapmaya çalışıyoruz. Yani mesela hani ürünü tamamen bilmiyor muhabbeti vardı ya. Aslında biraz da şuna doğru evrildik. Bizim şu anda böyle işte 360 sayfalık bir sunumumuz var. Master Deck dediğimiz.
160 sayfa ne ya?
Aynen işte dedim ya, böyle zıplayabiliyor müşterinin şeyine göre bir üründen bir ürüne diye. Hakikaten master deck yani. Şimdi orada var olan şeyler aslında bizim ürünün hayal ettiğimiz kısımlarına da içeriyor. Yani dolayısıyla biz biraz gösteriyoruz. Bakalım müşteri ne diyor. Bakalım bu onların iştahını kabartıyor mu diye. O yüzden böyle hani hakikaten Barış, sen dediğin gibi gerçek zamanlı veriyle hakikaten analiz yapamasak bile en azından hani o rotayı belirlemeye çalışırken biraz önden bilgi veya öngörü almaya çalışıyoruz ki hani rotayı bir kere belirleyince dönmesi çok zor olacak diye. Biraz onu yapmaya çalışıyoruz.
Evet, yani startup'ız ya, ne olursa olsun yani o rota iyi güzel ama her türlü daha büyük rakiplerden daha hızlı dönüyoruz. Dönmemiz gerekiyor kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Onun için zaten küçük olmanın avantajları var işte 40 kişi 50 kişi üstü. Jasmop'da 60 kişi oldu şimdi. Küçük kalmanın avantajlarını kullanarak büyümeye çalışıyor zaten. Hepimiz için aynı şey. Ama şey yani evet sizin tarafta biraz da Tuna'dan yardım alayım burada. Gut feeling. Gut feeling ne demek? İçgörü mü? Ne?
İçgörü de diyebilirsin evet.
Biliyorum aslında da işte hava atıyorum ben de.
ya nasıl atıyorsun yani biliyorsun ya.
İçgörüyle davranmak ilginç oluyor. Yani o daha değişik bir yetenek bu arada. Ben yani pek kendimi ona bırakamıyorum. O bir alışkanlıkla ilgili bir şey. Siz onunla hayatınızı devam etmek durumundasınız. Çünkü onunla bir yerlere geliyorsunuz. Tabii ki datayı öngörüp bir şeyler yapıyorsunuzdur ama diğer tarafta o önemli bir yer kapsıyor gibi anlıyorum.
Evet tabii tabii. Yani o olmazsa olmaz bir nokta
zaten. Yani, bu, yani daha insani bir yetenek bu arada. Diğeri daha robotik bir yetenek. Yetenek bile değil aslında. Yani sonuçta ben o formülü biliyorum. O neydi? Güven aralığına oturtuyorum ve bak gördüğüm şeyi uyguluyorum yani. Çok robotik bir.
Ayarları bozuldu adamın ya.
Çok acayip mi gidiyor ya sen?
Güven aralığı. Hiçbir şey yapacağız ifade arkadaşlar. Barış'a da bu şeyleri göstereceğiz, öğreteceğiz.
Türk eğitim sisteminin kötülüğü ya. Hayatım boyunca her şeyi Fransızca okudum. Sonra her şeyi İngilizce okudum. Hiçbir şey Türkçe okumadım ben.
Geldiğim ama bir şey diyeceğim. Sen zaten Frankofon eğitim sisteminden girmişsin. Niye Türkiye'ye laf ediyorsun?
Ne yazık ki. Yani Fransa'da okusaydım. En azından şu anda bu podcast'ı Fransa yapıyor olurdum yani. Ben hayatımda Türkçe devam ettiriyorum ve hiç Türkçe bir şey görmedim ya okulda. Çok kötü.
Bir şey var ya ah bir de Türkçe bilse falan. Tam o muhabbettesin yani.
Yaşayan bilir.
Ya gerçekten bence çok güzel bir bölüm oldu. Böyle evet. Bütün görüştüğümüz girişimlerdeki döngüler tamamen birbirinden farklı ama aslında arkadan baktığında da böyle hep tekrar eden bir pattern var. İşte hep müşteriyi dinlemekle alakalı, müşteriye yakın olmakla alakalı ve işte bunu çözdüğün zaman onun etrafında farklı bir mekanizma kurman gerekiyor. Gerçekten bence çok aydınlatıcı bir bölüm oldu. Barış sen ne düşünüyorsun? Senden bir geri bildirim alayım bununla alakalı. Bak feedback değil geri bildirim.
Harikasın yani. Herkes şu anda bana oynuyor. Herkes harikulade şu anda itibaren. Ben ona yoğunlaşmıyorum. Devam ediyorum. Kesinlikle ya bu bölüm çok iyi. Üzerine bir devam follow up demiyorum. Devam bölümü olduğu için daha da iyi. Çünkü büyük olasılıkla şimdi yani ben bile gidip şimdi eski bölümü bir dinleyeceğim. Hani neymiş ya ne konuşmuştu çünkü hatırlamıyorum doğruya doğru. Bu adamlar nereden nereye gelmişler kafaları nasıl değişmiş falan onları anlamak çok değerli. Çünkü sıfırdan bir adamla konuşuyor tabii ki çok güzel. Ama bir de gidişatı görmek inanılmaz oluyor muazzam oluyor. Zaten bireysel olarak benim bu podcast'la ilgili en çok motive olduğum şeylerden biri de bu. Yani tamam bunu yapıyoruz insanlar dinliyor. Onun dışında ben kendim burada aşırı bir şeyler öğreniyorum. Bu çok aşırı hoşuma gidiyor. Çok motiveyim o yüzden şeyle haftayı bekliyorum. Tuna da geldi zaten. Hemen haftaya yeni şeyler de öğrenelim. Böyle böyle ilerleyelim istiyorum. Çok teşekkürler Umutcan. Geldin bize anlattın bu şeyleri.
Faydalı olduysa ne mutlu bana.
Umutcan şimdi yavaştan bölümü kapatıyoruz. Aşağıdan bize böyle şey uyarıları geliyor. Çocuğumuz uyuyor. Biz saat kaç oldu? Hadi kapat Samican. Goy goy yapma falan gibi böyle şeyler yiyorum şu anda. Son kapatmadan hani dinleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Siz bu güzel büyüme yolculuğundayken biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Size. Pardon.
Yani ekibi büyütmeye çalışıyoruz. Belki bu önemli bir şey olabilir bizim için. Ciddi anlamda ekibin neredeyse her noktasında arayışımız var.
Çok
dolayısıyla ürün de geliştiriyorsanız, development tarafındaysanız, işte growth tarafına, marketing tarafına, design tarafına, hem UI UX hem de biraz daha marketing design tarafı dediklerimiz. Bunların hepsinde arayışımız var. Böyle A+ dediğimiz bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Hiç kolay değil. Ama onu kurduğunuz zaman böyle büyük şeylere soyunabiliyorsunuz diyelim. Global çapta bir iş yapıyoruz. İnsanların cesaret etmediği bir alana giriyoruz. Ve bir yandan da hani bence iki tane şey var. Motivasyon kaynağı var. Bir tanesi evet çok büyük bir iddiayla ilerliyoruz. Diğeri de yaptığımız işin dünyaya ciddi büyük bir katkısı var. Çünkü işte şimdi circular economy dediğimiz döngüsel ekonomi diye düzelteyim. Taraf aslında temelde sıfır atıktan, atığı minimize etmekten ya da bunu iyi yönetmekten, materyalleri iyi yönetmekten geçiyor. Dolayısıyla yaptığımız her işin hemen katkısını görüyor olmak ve dünyaya bir şey, ya dünyaya dokunabiliyor olmak bence kıymetli. O yüzden hani bu motivasyonlarla motive olan ve işte bizim kendimizi korkutan hayallerimizi daha da korkutucu hale getirebilecek kişilere, ekibimize bekleriz.
Çok iyi. Pozisyonları sitenizden baksınlar, LinkedIn'den
baksınlar. Sitemizden hepsini görebilirler. evreka.co ama LinkedIn'de de açık. Aynı zamanda talent@evreka.co adresine e-mail atıp
T-A-L-N-T
öyle arada E var abi.
T-A-L-E-N-T
iyice zorlaştır hadi.
evreka.co
gönderemesinler.
Aynen. Oraya da e-mail atabilirseniz, isterseniz hani böyle biraz daha detaylı bilgi almak isterseniz, soru sormak isterseniz en hızlı şekilde dönüş sağlıyoruz.
Süper. Zaten bu arada bu bölümlerin temel amacı şu. Yani gerçekten pazarda gördüğümüz boşluklardan birisi hep buydu. Mesela atıyorum Picos'a bir sürü iş görüşmesinde insanlar geliyor, şey diyorlar, Sami'cim işte senin çektiğin bölümü dinledim şöyle şöyle. Çünkü arayınca aslında en tepede bu çıkıyor. Ve atıyorum dışarıda atıyorum kendini nasıl anlatacaksın bir girişim olarak? Ya şimdi bir sürü platform var ama sonuçta LinkedIn kendini Evreka'ya göre kurmuyor yani. Hani öyle bir şey olmayacak da yani. Adam sonuçta mass market'te en büyük olası pazara, kurumlara özel kurmaya çalışacak. Bizim istediğimiz aslında girişimlerin kendini anlatabileceği ve içten bir şekilde hikayelerini paylaşabileceği ve dışarıda bu hikayeye dahil olabilecek, insanları heyecanlandırabilecek şeyleri anlatabileceği bir platform yaratmak istiyoruz. Bence çok güzel oldu. Ben çok heyecanlandım. İnşallah başkaları da heyecanlanmıştır ve bu hikayeye dahil olmak isterseniz Umutcan'a lütfen.
Şöyle bir fikir geldi şu anda. Onu söyleyerek kapatalım da. Bence ilginç bir şey, ters bir durum ama olsun. Normalde şöyle olur. Hani bütün sponsorlar işe gelir, konuşurlar. Ondan sonra işte ne bileyim, Burger King'de işte %10 indirim, işte bizim ismimizi verin, orada size indirim yapacaklar. Biz de şöyle yapabiliriz. Eğer bu bölümü dinleyip Evreka'da işe girerseniz maaşınız %2 daha fazla olsun gibi bir şey. Bu arada bence bu işin şakası tabii ki ama bence şöyle bir şey var. Ben bunu hissettim. Jasmok'ta da hissettim. Eğer bu bölümleri dinleyip geliyorsa zaten bir aday, olaya çok daha alakalı oluyor ve işe alınma olasılığı artıyor. Yani bunu sırf bölüm dinlediği için ben daha çok işe almaya yatkın oluyorum diye demiyorum. O insan daha olayla ilgili olduğu için bence overall'da bir ne derler, şansı daha yüksek oluyor. Öyle bir hissim var. Onu da rahatlıkla söyleyeyim. Bence diğer şirketler için de böyle olacak. Dinleyip gelenler için. Hem Umutcan'ın ya ben senin şöyle şöyle dediğimi duymuştum, ondan motive oldum deyip gelen adam çok ilginç olacak. Umutcan'la da daha yakın bir ilişki kurabilecek falan. Bence o açıdan bayağı değerli.
Evet, buna katılıyorum bu arada. Çünkü aslında bizim son mülakatımız, bütün founderların girdiği mülakat ve temelde bizim değerlerimizle örtüşüyor mu diye anlamaya çalıştığımız mülakat. Dolayısıyla aslında burada konuştuğumuz şeyleri dinleyip, ya bir dakika bu insanların yapmaya çalıştığı şey benim hayat görüşümle örtüşüyor diye geliyorsa çok daha büyük bir şeyi vardır. Buna inanıyorum.
Evet, süper. Okey, o zaman yavaştan bölümü kapatalım. Bana böyle notlar gelmiş. Sami Can, kapanışı sen yap. Tamam, sanki hep ben yapmıyorum. Okey, tamam. Evet, Gümlet Medya'nın sunduğu Girişimci Muhabbet'in 2. sezonu 4. bölümünde Umutcan'la beraberdik. Evreka'da olan gelişmeleri anlattı bize. Büyüme hikayesini anlattı. Yaptıkları yaklaşımdaki değişiklikleri, ondan sonra yurt dışında nasıl büyüdüklerini anlattı. Ne oluyor ya? Arkadan ne dinletiyorsun bize? Tuna dinletiyor.
Ben yapmıyorum, hayır.
Bence çok güzel bir bölüm oldu. Gerçekten Evreka ile alakalı bayağı bir şey öğrenmiş olduk. Çok da içten bir şekilde anlattın. Umutcan, çok teşekkürler. Gerçekten süper bir bölümdü. Umarım bir sene sonra bir daha bir araya geliriz. Bu sefer apayrı, çok daha farklı ihtiyaçları içeren bir bölüm geçiririz. Şimdi kapatmadan önce Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle üretim ağından bahsedeceğim. Eren son iki haftadır benim başım netinleyip duruyor. Ondan bir bahsetmem lazım. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Gerçekten hani özellikle çok eğitimsel insanları üretim, ürün geliştirmeyle alakalı eğitmeye çalışan bir sürü içerik üretiyorlar. Bununla alakalı eğitim seansları falan o tarz şeyler de yapmak istiyorlar. Ondan Eren'leri takip edin. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar. Serbest oyun imalatı. Onlar da oyun geliştirmeye devam ediyorlar. Bu arada serbest oyun imalatındaki Orçun'un eski ortağı Burak'ın yeni oyunu çıktı. Circadian City diye. Onu da buradan promote etmiş olayım. Hatta bir ara Burak'la da konuşuruz. Çünkü daha önce bir önceki oyunlar için konuşmuştuk. Belki buradan çağırırız. Bu oyunda ne yaptılar onu anlatırlar. Ondan sonra Mücadele var ve Yollarda TV var. Yollarda TV'yi daha promote etmeyeceğim. Zaten Koray abi çok ünlü. Bizden daha ünlü. Ondan anlatmanın bir şeyi yok.
Biz zaten satın aldı o yüzden.
Evet aynen biliyorsunuz zaten satın aldı. Bütün gelirlerimiz oraya gidiyor. Mücadele tekrardan benimle çekmeye başladı mı onu bile bilmiyorum. Takip edemedim son dönemlerde ama çok güzel, çok farklı kişisel gelişimle alakalı bölümler çeken bir podcast. Onu da dinleyin arkadaşlar diyorum. Haftaya bu sefer belki konuk almayız ve Tuna'yı çapraz soguya tutarız. Herkes bir anda sorular sorar falan filan ve onu sıkıştırıp buradan sırtıyor şu anda.
Yapmayın sesini artık. Duyamıyorum. Alo, alo.
Tünele giriyormuş Tuna.
Aynen öyle. Tünele girdim
evin lan. İçinden tünele geçtim.
Belki onunla bir bölüm çekeriz ya da yine bir konuk alıp en son güncel haberlerini alıp belli bir konuyla alakalı fikirlerini alırız. Diyorum ve bölümü kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Dilerim.
Bay bay.
Hoşçakalın.